Ayrım 48, sayfa 444. Hector sol bileğine zincirlenmiş durumdaki siyah deri çantayı gördü. Zinciri koparmaya çalıştı ama diplomatik kuryelerin kullandığı cinsten paslanmaz çelik zinciri ve çok kaliteli kilit mekanizmasını fark etti. Bununla uğraşarak kaybedecek zamanı yoktu. Hemen Adem'i sürükleyerek tünel boyunca uzanan yeşil gaz borusunun yanına götürdü ve üzerine yüzü koyun yatırdı. Kollarını boruya dolayıp kablo ile el ve ayak bileklerini ayrı ayrı bağladı. Adem borunun üzerinde şişe geçirmiş bir domuz gibi duruyordu. "Bu seni tutar," dedi Hector sessizce ve belindeki 2 litrelik oksijen tüpüne uzandı. Plastik maskeyi Adem'in yüzüne oturttu ve vanayı çevirdi. Oksijen tıslayarak Adem'in nefes almaya çalışan ağzına dolmaya başladı. Hector maskeyi arkadan bağlayarak sabitledi ve Cyril'a seslendi. Kaçanın Adem olduğu kesinleşti. Onu bağladım. Hala bilinçsiz bir halde ama oksijen maskesini taktım. Birkaç dakika içinde kendine gelir. Bu bölmenin ışıklarını aç ve CO2 gazını tahliye etmek için aspiratörleri çalıştır. Oksijenin etkisiyle Adem yutkundu ve yüzünü ekşitti. Gözlerini açarak inlemeye başladı. Bağlarından kurtulmaya çalışarak bir süre kol ve bacaklarını serbest bırakmaya çalıştı. Sonra başını kaldırıp korkunç Drager maskesiyle Hector'ı gördü. Oksijen maskesini çıkarmak istedi ama yapamayacağını anlayınca yarı ağlamakta sormaya başladı. "Neredeyim? Bana ne yaptın?" Hector ona aldırış etmedi. Saatine bakarak 10 dakika bekledi ve sonra kendi maskesini çıkartarak içerideki havayı kontrol etti. Düşük yoğunluklarda gaz kokusuzdu ancak yüksek yoğunluklarda keskin asidik kokusu vardı ve ağızda acı bir tat bırakırdı. Aspiratörler boğucu gazı dışarı atmışlardı. Hava temizlenmişti. Hector Adem'in yüzünden maskeyi çekip aldı ve yeniden beline basmadan önce vanasını kapattı. "Kimsin sen ve bana ne yapacaksın?" Adem'in sesi titriyordu. "Bunu sonra konuşuruz." Hector bağları kontrol ederken Arapça cevap vermişti. "Senin kim olduğunu biliyorum. Sen katil Hector Cross'sun." Adem'in sesi acı bir feryat halini almıştı. "Babamı ve dedemi öldürdün, şimdi de beni öldüreceksin." "Evet, böyle bir şeyin olma ihtimali oldukça yüksek," diyerek Adem'i onayladı. Sonra doğrulup Cyril'a seslendi. "Adem bağlı halde ve kendine geldi. Şimdi 2 numaralı bölmenin kapağını aç. Ben Kemal'i bulmaya gidiyorum. Arkamdan kapağı yine kapat." Önündeki kapak açıldı. Hector diğer bölmeye baktı ve geçmeden orada durup Hazel'a seslendi. "Hazel, Kemal nerede?" Hector hiç hareket etmedi. Hala 2 numarada ve senden biraz ileride. Sanırım kuytu bir delik buldu. Orada ona gitmeni bekliyor. "O zaman onu hayal kırıklığına uğratmayalım," dedi Hector. "Tamam Cyril, 2 numaralı bölmenin her 2 kapağını da kapat ve ben söyleyince gazı vermek için hazır ol." "Anlaşıldı Hector. Kemal elimizde artık. Hiçbir yere kaçamaz." "Paddy, beni duyuyor musun?" "Seni duyuyorum Hector." "İlerle ve yolun sonunda 2 numaralı kapağın arkasında bekle. Ben de diğer tarafta bekliyorum." Cyril gazı verecek. Kemal etkisiz hale gelir gelmez aynı anda içeri dalacağız. Ve gaz zarar vermeden önce Nastya'yı kurtaracağız. "Beni geçmek için çok hızlı olmalısın Hector. Bahsettiğim benim kızım." "Kurtulacak Paddy. Bu kadar genç yaşta ölemeyecek kadar dayanıklı ve güzel." "Çene yapmayı bırak Cross. Başlayalım artık." "Hazel, son kontrol. Hedef nerede?" "Hector hiç hareket yok. Hala bölmenin ortasında duruyorlar. Bu durum pek hoşuma gitmedi. Kemal'in şapkasında son bir tavşan olabilir. Seni bekliyor. Lütfen dikkatli ol aşkım." "Dikkat benim göbek adımdır," diyerek Hazel'ı rahatlatmaya çalıştı. Fakat birkaç nefes CO2 Kemal'i biraz daha dost canlısı yapabilir. "Ver gazı Cyril." "Anlaşıldı Hector. CO2 silindirlerini açıyorum hemen." "Paddy, tam 4 dakika sonra giriyoruz. O zamana kadar Kemal kendinden geçmiş olur." "Elbette ve tabii Nasya'da," diye buruk bir şekilde cevapladı Paddy. Hector, Rolex'inin fosforlu saniye ibresine bakarken duymazlıktan geldi. İbre bir türlü ilerlemek bilmiyordu. Tepe noktaya ulaşıp 2. turuna başlarken Hazel yeniden konuştu. Sesi kaygılı ve gergin geliyordu. "Teması kaybettik. Kemal ve Nastya ekrandan kayboldular." "Bu mümkün değil. Tüneldeki ığrı algılayıcı düzgün çalışıyor mu? Belki de Kemal onu bulup bozmuştur." Tam durumun kontrolünü eline aldığını düşünürken Hector her şeyin yıkılmaya başladığını hissetti. Pozitif, hala çalışıyor fakat kemer gitmiş, temas yok. Hazel telaşla tekrarlıyordu. Hector, içinde yükselmekte olan panik duygusunu bastırmak için kendini hazırladı. Bir tilki gibi düşün diyerek kendisini telkin ediyordu. Kemal gibi düşün. Pislik ne yapıyor? Ön sezileri devreye girdi ve sorusunun cevabını yine kendisi buldu. Telsize konuşmaya başladı. Paddy, Kemal muhtemelen gazın kokusunu aldı. Bu kadar yüksek konsantrasyonda koku çok kendine özgüdür. Onun CO2 olduğunu ve havadan ağır olduğunu biliyor. Yaşamak için yüksekte durması gerektiğini de biliyor. Tek sorun bunu nasıl yapıyor olabilir? Cevabı kendi kendine bulması birkaç saniye sürdü. İki numaralı tahliye bacası. Piç kurusu bacaya tırmandı ve Nancy'yi de yanında götürdü. Bacanın içinde ığrı algılayıcı yok ve taze hava içeride hapsolmuş durumda. Orada hem nefes alabilir hem de Nancy'yi kalkan olarak kullanabilir. Nancy'yi vurmadan Kemal'e ateş edemeyiz. Girmemiz lazım artık Hector. Paddy'nin sesi nara atar gibiydi. Bırak gideyim, Tanrı aşkına bırak ona gideyim. Haklısın Paddy, içeri girmek zorundayız. Hector kararlı bir şekilde konuştu. Cyril tüm kapakları aç, sonra gazı kes ve aspiratörleri çalıştır. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Hazel oraya doktor yolla, birinin ihtiyacı olacak. Doktorla beraber geliyorum dedi Hazel. Hector karşı çıkmayı düşündü ama daha önceki deneyimlerinden bunun boşuna olacağını biliyordu. Ayrıca kapaklar açılıyordu ve gitmesi gerekiyordu. Kapak boşluğundan geçti ve dar yolda koşmaya başladı. Tedbirli olunacak zaman değildi. Kemal'in yerini tam olarak biliyordu. Tahliye bacası bölümün orta yerinde ve gaz pompasının üzerindeydi. Bu hızla 2 dakika içinde orada olurdu. Hızını kesmeden Paddy'ye seslendi. Paddy, oraya vardığında gaz pompasının arkasına saklan. Ben onun diğer tarafında olacağım. Yerini alınca bana haber ver. Bunu birlikte yürütmemiz gerekiyor. Yalnız kovboy havalarına girme. Paddy cevap vermedi ve Hector tam önünde yükselen gaz pompasının karanlık kütlesini gördü. Onun üzerinde tahliye bacasının girişi bir canavarın dişsiz ağzı gibi açılmıştı. Hector pompanın muhafazasının altına süzüldü ve dizlerinin üzerinde durdu. Beretta 9 milimetre elindeydi ve namlusu bacağının ağzına bakıyordu. Tamam Paddy, yerini aldın mı diye yavaşça sordu ve anında cevap geldi. Yerimdeyim Hector. Cyril duyuyor musun? Duyuyorum Hector. Ben 5 deyince bütün ışıkları açıyorsun. 1, 2, 3, 4 ışıklar. Zifiri karanlığın ardından sonra bölme aydınlığa boğulmuştu. Tahliye bacasının tepesinde kafes tel içinde 180 wattluk bir lamba vardı. Kemal ve Nastya'nın tepesinde sahne ışığı gibi parlıyordu. Kemal dar çelik sahanlıkta çömelmişti. Nastya daha aşağıda basamakta ayakta duruyordu. Elleri önünde kablo bağı ile bağlanmıştı. Boynunda bir ip vardı. Kemal bir eliyle ipin ucunu, diğeriyle otomatik silahı tutuyordu. Silahı bacanın dibine doğrultmuştu. Hector ve Paddy'yi 10 metre aşağıda görür görmez tek eliyle üzerlerine ateş etmeye başladı. Ateşe başlamasından hemen önce ikisi de pompanın arkasına atmıştı kendini. Kapalı bacanın içinde silah sesi sağır ediciydi. Kurşunlar çelik çeperlere ve kalın gaz borularına çarpıp ortalığı çınlatıyor, etrafa kıvılcım şelaleleri sıçrıyordu. Yaylım ateş sona erdiğinde Hector hızla pompanın tepesine bakmayı göze aldı. Kemal'e ateş etme şansları yoktu. Nastya'nın vücudu onu neredeyse tamamen perdeliyordu. Birden Nastya'nın nasıl becerdiyse Kemal'in ipinin bir kısmını bileğine doladığını gördü. Artık ipi kızı boğmak için kullanmasına imkan yoktu. Nastya tutunacak yer olmayan basamakta her an düşecek gibi duruyordu. Hector daha Nastya'ya yakala beni babu diye çılgınca bağırmadan ne yapacağını anlamıştı. Nastya kendini sırt üstü baca boşluğuna bıraktı. İp sertçe gerildi ama yükün çoğunu boğazı yerine bileğiyle taşımıştı. İpin ucu Kemal'in elinden fırlamış, o da neredeyse tünediği yerden düşecek gibi olmuştu. Düşmemek için etrafa tırmalıyordu. Babu da kim yahu diye ilgisiz bir şekilde düşündü Hector. İçinden sorduğu soru Paddy bir anda gaz bombasının arkasından çıkıp baca açıklığının altında ellerini açarak durmaya başlayınca cevaplanmış oldu. Gözleri yukarıda hızla düşmekte olan Nastya'ya çevrilmişti. Kız diz ve dirseklerini toplayarak vücudunu top gibi yuvarlamıştı. en az 10 metre yüksekten düşerken giderek hızlanıyordu. Kemiklerini kıracak bir hıza ulaşmasına karşın Paddy gözünü bile kırpmadan bekliyordu. Nastya'yı havada yakaladı ve kızın salonum hızıyla çelik zemine hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetinin büyük bir kısmını Paddy'nin vücudu emdi. Çıkan ses bir çuval kömürün yük arabasından taş zemine fırlatılmasını andırıyordu. Hector kırılan kemiğin çatırtısını duydu. Fakat Paddy'nin kızı tutan kolları gevşememişti. Nastya'yı göğsüne bastırdı. Hector ayaklarının dibinde birbirine kenetlenmiş bedenlere göz ucuyla bile bakmadan zihninin ve kaslarının son zerresine kadar yukarıda, çelik bacada duran şekle yoğunlaşmıştı. Kemal basamaklardan birine tutunmuş, tekmeler atarak dengesini bulmak için mücadele ediyordu. Hector'ın Beretta ile yaptığı ilk atış Kemal'in tam altındaki çelik basamaktan sekti. Deforme olan kurşun havada dönerken hızının pek azını kaybetmişti. Kemal'in apış arasını delip geçmiş ve bağırsaklarına kadar ulaşmıştı. Kemal'in tüm vücudu büküldü ve kasıldı. Can havliyle basamağa tutunurken silahı elinden kaçırdı. Duvarlara çarpıp basamaklardan sekerek aşağı düştü. Tam başına çarpmak üzereyken Hector geri çekildi ve peş peşe 3 el daha ateş etti. 3 atışta vücudunun çeşitli yerlerine isabet ederek kemik ve dokuları parçalamıştı. Kemal'in parmakları yavaşça açıldı ve basamağı daha fazla tutamayarak bacadan aşağı düştü. Bol entaresinin etekleri havada uçuşarak Hector'ın ayaklarının dibine düştü. Hector başına 2 el daha ateş etti. Sonra Paddy ve Nastya'nın yattığı yere geldi. Tünel hala tam olarak tahliye edilemeyen CO2 gazıyla doluydu. Nastya risk altındaydı. Hector yanına çömeldi ve belindeki oksijen tüpünü çıkardı. Vanayı açıp maskeyi Nastya'nın ağzını ve burnunu örtecek şekilde yüzüne koydu. Önce Paddy ile ilgilen. Nastya'nın sesi maskenin altından boğuk geliyordu. Paddy doğrulup oturmaya çalıştı fakat yaralanmıştı. Vücudunun şekli bozulmuş ve bir omzu aşağı düşmüştü. Köprücük kemiği gitmiş ve muhtemelen birkaç da kaburgası diye düşündü Hector. Mutlaka birkaç burkulma ve yırtık bağ da vardır. Ama beyinde hasar var mıydı? Sonra yüksek sesle konuştu. Gel bakalım babu, hanımefendi sana bakmam gerektiğini söyledi. Günün birinde çizmeyi aşacaksın Cross diye uyardı Paddy. Ama sesinde gerçek bir öfke yoktu. Nastya yanına gelip diz çöktü. Paddy onun gözlerine baktığında yüzü acı ve hayranlık karışımı bir ifadeyle buruştu. Beyinde hasar yok, delikanlı ateş püskürüyor dedi Hector sırıtarak ve telsiz mikrofonunu açtı. Şimdi herkes beni dinlesin. Kemal'in işi bitti. Utmu Vaddağ'ın da öyle. Adem yakalandı. Paddy'nin birkaç kemiği kırık ama o çetin ceviz ve hepsi iyileşecek. Esas önemli olan Nastya ve ben gayet iyi durumdayız. Yani endişelenecek bir şey yok. Hector ve Hazel Golden Goose'un köprü kanadında ayakta duruyorlardı. Hector kolunu Hazel'ın omzuna atmış, o da Hector'ın göğsüne yaslanmıştı. Sessiz bir şekilde sahilden gelen ve Sam Hunter'ın müfrezesinin kurtardığı denizcilerle tıka basa dolu olan son botları izliyorlardı. Adamlar körfezde demirli halde duran kendi gemilerine taşınıyorlardı. Sam'in adamları kaçan nüfusun ardından içinde dul ya da yetim kalmadığından emin olduktan sonra köyün evlerini ateşe verdiler. Hazel bu konuda çok net konuşmuştu. Şimdiden korsanların el koyduğu gemilerin büyük bir kısmı kendi mürettebatının çoğuna kavuşmuş ve yola çıkmak için motorlarını çalıştırmışlardı. Yıllardır demirli olan 8 geminin motorları tamamen paslanmış, gövdesi delik deşik olmuş ve denize çıkamayacak duruma gelmişti. Korsanları bu değersiz ganimetlerden bile mahrum etmek için Hector hepsinin batırılmalarını emretmişti. Gövde vanaları açılan gemilerin bir kısmı alabora olmuş, kalanları da dik vaziyette dibe oturarak sadece direkleri suyun üstünde kalmıştı. Sonunda Sam'in asa filosu da sahilden denize inerek arkasında alevler içinde bir köy bırakıp Goose'a doğru yol almaya başlamıştı. Sessizliği bozan Hazel oldu. Sevgilim görev yerine getirildi. Bitti artık dedi neredeyse fısıltı denebilecek bir sesle. Hemen hemen ama tam olarak bitmedi. Halletmemiz gereken tek bir şey kaldı diye karşılık verdi Hector. Hazel Hector'ın kollarının arasında döndü ve yüzüne baktı. Biliyorum ve işin bu kısmı beni ürkütüyor. İç geçirdi. Nerede o? Tarık onu geminin gizli alanındaki silahlığa kilitledi. Ben cesaretimi kaybetmeden bir an önce yapıp kurtulalım şu işten. Ancak denize açıldığımızda yapacağız diye itiraz etti Hector. Fakat kimse cesaretini kaybetmeyecek. Bu bizim Kayla ve Grace'e borcumuz. Biliyorum diye fısıldadı Hazel ve Hector'ın göğsünde kıpırdandı. Onlar için adaleti sağlamalıyız. Bunu yapmadan ikimiz de huzur bulamayız. Ne zaman sevgilim, ne zaman yapmalıyız? Bu akşam yola çıkıyoruz. Yarın şafak vakti, karadan görüş mesafesinin dışındayken yapacağız. Sadece ikimiz mi? Hazel uysalca sordu. Başka kimse olmayacak mı? Başkaları da acı çekti diye hatırlattı Hector. Tarık, Paddy ve Nastya. Pekala, fakat ben yapmak zorundayım. Bu benim kutsal görevim.